Ayrım 3. Zavallı Timur Soykan. Sayfa 27. Üzerinde Albay Hasan Toruldu yazan çuvaldan bir dosyayı çekti Görkan. Duvara yapıştırdı, el koyma tutanağındaki yerini üzerine etiketlenmiş numaradan karşılaştırdı. Parmağı bir numarada durdu. Şeffaf dosya kağıdı tarif ediliyordu. Karşısına not düşülmüştü. Kısas timi davası evrakı. Masanın üzerini kaplayan evrak destelerini kollarıyla iterek yer açtı. Buruşuk şeffaf dosyanın içinden zamanın sarartıp kuruttuğu kağıt destelerini çıkardı. Daktilo ile yazılmış bilgisayar ve yazıcıların olmadığı dönemlerden kalma ifade tutanakları, şikayet dilekçeleriydi. Evrakı karıştırınca hepsinin Albay Hasan Torullu ile ilgili suç duyuruları ya da ifadeler olduğunu anladı. Şırnak'ta Yüksekova'da görev yaptığı zamanlardan kalmaydılar. Yani 1990'lı yılların başları. Çatışmaların en hızlı, en acımasız zamanları. Hazırlık soruşturmasındayken bir kısmını bildiği ifadelerdi. Zamanında 1994'te idealist bir savcı kısas timini soruşturmuş, bu ifadeleri toplayıp hiç sonuçlanmayacak bir dava açmıştı. Yüzsüz albay bu ifadelerin tamamını özenle biriktirmişti. Çok eskiydi. Derin örgüt o zamanlar varsa bile örgüt değil, devlet olduğu zamanlardan kalma evrak desteleri. Geçen operasyon dalgasında emir müdür bunların önemli olmadığını, bize devlet adına değil, örgüt adına suç işledikleri zamanlar lazım diyerek anlatmıştı. Ama Gürkan'ın gözü 1993 tarihli bir ifadeye takıldı ve okudu. Sokağın sonunda beyaz Renault'u gördüm. Anladım biri gidecek. Bizim kapıyı çalmasınlar diye dua ettim. İbrahim'in evinin önünde durdular. Bizim ev iki katlı. İbrahim'in evinin avlusunu görür. İbrahim bölücü değildi. Ben böyle bilirim. Önce korktum, hiç bakmadım. Sonra dayanamadım. Hanım etme, eyleme diye yalvardı ama baktım. Korucu başı Mehmet vardı, adamları silah kuşanmıştı. Önce karanlıktaki adamı görmemiştim. Orada bir sandalyede oturduğunu ayağa kalktığında anladım. Cüsseli bir adamdı. Rahmetlinin bahçesindeki ağaç dalından sarkan ampul vardı. Onun ışığının altına girince kim olduğunu gördüm. Yüzsüzdü. Ben jandarmaya ekmek verirdim, fırında çalışıyordum, oradan tanıyordum onu. Yüzsüz götürün dedi. Karısı feryat figan evden fırladı. Korucu başının adamı var. Hamit Keleş'in dipçiğiyle suratına vurdu. Kadın düştü. İbrahim'i alıp götürdüler. Cesedini derenin kenarında o günün sabahı bulmuşlar. Gürkan okumaya daldı evraktan, kafasını kaldırdı. Diğer sayfaları bakmadan çevirirken bu ifadeyi verenin sağ kalmayı başarıp başaramadığını düşünüyordu. Masanın kenarında kağıt destelerinin arasında kaybolmuş bilgisayarın klavyesini önüne çekti. Evrak içeriğini özetledikten sonra yanına 1999 öncesi diye not düştü. Bu not soruşturma için evrakın önemsizliğini anlatıyordu. Sandalye üstünde yarım saatten fazla geçirmiş ve darlanmıştı. Kalkıp pencereye yaklaştı. Gökteki karanlığı gri sızmış yağmur incelmişti. Masanın dağılmış çalışkanlığını anlatan hali hoşuna gitti. Müdür şimdi içeri girecek ki diye düşündü. Saat öğleni vurmuş ama Arif ile Mustafa gelmemişti. Masaya yaklaşıp bir deste kağıt çekti. Derin örgüt belgesi gelmişti şansına. Pencereye yaklaşıp sayfaları karıştırdı. Daha önceki operasyonlarda ele geçirilenler de aynıydı. Ne bir eksik ne bir fazla. Hükümeti devirmenin, kaos yaratacak suikastların, ayaklanma çıkaracak olayların türlü türlü planlarıyla doluydu. Gürkan düşündü. Akıllarınca darbe yapacaklardı. Darbenin kralını yediler. Nezarethanede sorgulanmak için bekleyen bir zamanların devleti şimdinin zanlısı askeri düşündü. Sorgulamak için sabırsızlanıyordu. Bir gün daha beklemek zorundaydı. Sıkılmıştı, acıkmıştı. Kriminaldeki hatunun gittiği lokantaya gidip karşılaşmayı denemeye karar verdi. Aksaray'dan denizi görmek garip. Bu sadece durak olabilecek kadar kişiliksiz yer, denize yakın olamayacak kadar çirkin. İnilmeyecek ama beklenecek bir durak kadar manasız. Kornaların gürültüsündeki bezgin beton yığınına seyyar satıcıların kalabalıktan nimetlenme kaosu sıkışmış. Buradan denizi ilk gördüğünde şaşırmış, üzülmüştü Erdal. Dinginliği, huzuru çaresizce özlediğini hissetmişti. Bu şehirde bunun olamayacağını anlamıştı. Adnan denize doğru inmesini söyledi, direksiyonu kırdı. Durmasını söylediği yerde durdu. Yeni Kapı bu ülkenin uzaklarından müşterilerini Rusça ve Arapça tabelalarla çağırıyordu. Rus fahişelerin topuklu adımlarını abazan esmerlerin tahrik olmuş bakışları izliyordu. Adnan silahını kemerine bastırıp şişko bedeniyle dar kapıdan zor çıktı. Apış arasını çekiştirip çevreyi kolaçan etti. Erdal ceketinin yırtmacından sıyrılmış silahının parlak kabzasına dikkat kesilmişken onun avını arayan pis bakışlarının farkında değildi. Adnan kaçak göçmen işçilerin yağmurdan saklandığı saçak altını görünce polis olduğunu çaktırmayacak kamuflaja büründü. Aksaray'a yağmurdan kaçmak için hızlı adımlarla tırmanan kalabalığın içine karıştı. Şemsiyelerin arkasına saklanarak bir patron bekleyen Asya ve Afrikalı kaçak işçilere yaklaşıyordu. Zavallılar inşaatlarda, tekstil fabrikalarında çalışarak insan kaçakçılarının zengin Avrupa'ya kaçırmak için istediği 2000 doları biriktirmeye çalışıyordu. Bir Bangladeşli uzakta duran sivil polis aracına baktı. Kendisine iş verecek patron olup olmadığını kestirmeye çalıştı. Erdal arabadan indi, denize doğru bakınca Bangladeşli patron olmadığını anladı. Bir Sudanlı Adnan'ı tanıdı. Kendi dilinde kendi ülkesinin insanlarına bağırınca önce Sudanlılar arka sokaklara koştu, diğerleri avcının geldiğini anlayınca Aksaray'ın kalabalık şemsiye dolu caddesini koşarak yardılar. Belli ki 2000 doları biriktirmesine daha çok olan çaylak bir kaçak işçi avcının pencerelerinin altında kalacaktı. Şaşkınlığıyla aniden dağılan kalabalığı yakalayamamıştı çelimsiz, çekik gözlü. Adnan boynuna atıldı. Afgan genç yabancı ürkekliğinde nefessiz titriyordu. Kara gözleri kocaman açılmıştı. Arkasını dönmeye zorlayan Adnan'ın şiddetine boyun eğdi. Diz kapağına vurunca çöktü. Adnan bir akbabanın leşten eti kopartacağı yeri bilmesi kadar ganimeti arayacağı yeri biliyordu. Afgan gencin soğuktan korumayan ince ceketini çekip aldı. Diziyle avını bastırırken ceketinin astarını yırtıp aradığını buldu. Adnan ganimetini aldıktan sonra tekmeyle yere serdi Afgan genci. Avcının kendisinden daha suçlu olduğunu düşünemeyecek kadar çaresizdi av. Kaçıp kayboldu ara sokaklarda. Yoksulluğun leşinden beslenen acımasız adam kalabalığın bakışlarını aldırmayacak kadar güçlüydü. Üstünü başını silkeleyip cebine günün ganimetini koydu. Erdal vahşi ve yasa dışı avı görmüştü ama sesini çıkartamayacak kadar basiretsizdi. Arabanın içine girip tanıklığından saklandı. Adnan'ın dönüşünü dikiz aynasından seyretti, yanına oturduğunda konuşmadan kontağı çevirdi. Geceyi yastığına kafasını koyduğu anı beklemeden söylemeyi arzu ettiği gerçeklerin hayalini kurdu. Aşağılık herif. Adnan çömezin hislerini anlayacak kadar tecrübeli ve acımasız, avını meşrulaştırmaya çalışacak kadar insaflıydı. Pezevenkler, sanki benim ülkemin insanları aç değil, işsiz değil. Bir de bu yavşaklar gelip 3 kuruş paraya çalışıyor. Erdal hak vermemek için kişiliksizliğini dizginledi. Bir süre sessizlikte direksiyon salladıktan sonra vahşi ava göz yummadan utancı içinde büyümeye başladı. Zavallı Afgan, kim bilir zalim avcıya kaptırdığı parayı biriktirmek için kaç gün kuru ekmek yiyip yaşadı, kaç gün aç uyudu. Dayanamadı, en azından içine korku salarak Adnan'a zarar vermek istedi. Ya şikayetçi olursa? Adnan hiç etkilenmiş görünmüyordu. Nasıl şikayetçi olacak? Bu ülkede bulunma hakkı bile yok. Karakola girdiği anda yakalayıp anında nezarete koyarlar. Buradan yabancılar şubedekiler ne para kaldırıyor biliyor musun? Necdet var ya, tanımazsın sen. Herif geçen hafta zencinin tekini bir sıkıştırmış, üstünden 4.000 dolar çıkmış. Piyango be! Adnan cebinden biraz önceki ganimeti çıkardı. Bize çıkana bak, dur şurada. Erdal sinyali verip kenara çekti. Adnan hantal bedenini zorlukla arabadan çıkardı. Yolun karşısına geçip avucunda buruşturduğu kara parayla ganyan bayiğine yürüyordu. Erdal kirli polisin kuponunun ilk ayakta yatmasını diledi. Yağmur durmuş, gökyüzünün grisi aydınlığa çalmıştı. Boğazın ötesindeki gökdelenlerin üzerinde ise kapkara bulutlar birikiyordu. Erdal gidiyorlar mı yoksa geliyorlar mı? Rüzgardan anlamaya çalıştı. Sanki gökdelenler bulutları kara eteklerinden yakalamışla duruyorlardı. Karanlığın içini ince bir ışık karalayıp kayboldu. Erdal ürperdi. Gürkan ahmak ıslatandan hızlı adımlarla kaçarak lokantanın içine daldı. Teşkilattakilere göre burası pahalıydı ve müdürler burada yerdi. Gürkan göreve ilk başladığında müdürlerin yemek yediği yeri sormuş ve soluğu burada almıştı. Müdürlerin yüz aşinalığını sağlasa bile işine yarayacağını biliyordu. Sonra o kızı burada görünce lokantanın müdavimi olmuştu. Aslında ilk kez burada görmemişti. Kriminaldeki kızı elinde bir kutuya doldurduğu masa eşyalarıyla emniyetin avlusunda yürürken onu izlemişti. Kantinden aldığı çayı bir yudum almadan bırakarak peşine takılmış, onunla asansöre binmiş, kokusunu içine çekmiş, indiği katta inmiş, onun girdiği odanın önünden geçip gitmişti. Kriminalde çalıştığını böyle öğrenmişti. Daha sonra bu lokantada karşılaştığında kaderin cilvesine mest olmuştu. Ama kriminaldeki kız bugün burada değildi, arada sırada gelirdi zaten. Yeni ve pahalı pardösüsünü yan sandalyeye asıp menüyü kurcalamaya başladı. Başında bekleyen garsona aldırış etmeden kalın deri sayfaları çevirdi. Sandalyeye yaslanıp siparişini verirken lokantanın kapısı açıldı. Kriminaldeki kız ıslak şemsiyesini üzerine değdirmeden beceriksizce kapatmaya çalışıyordu. Garson yardıma yetişmese narinliğinin içindeki sempatik debelenişi daha uzun sürerdi ve bunun keyfini daha uzun yaşardı Gürkan. Güzel kadın küçük adımlarla yanından geçip arkasındaki masaya oturdu. En çok satan gazetelerden birinin ilk sayfasında fotoğrafının çıktığı günün özgüveniyle "Şimdi değilse ne zaman?" diye düşündü Gürkan. Onun sihirli cümlesi buydu. Bu aklından geçtikten sonra başka bir fikre dalmaz, korkmaz, çekinmezdi. Sandalyeden kalkmadan arkasına döndü. Güzel kadının masasındaki boş sandalyeye elini uzatıp sordu. "Oturabilir miyim?" Aslı'nın kararsızlığının sessizliğinde deli cesaretini fark edip ürktü. Olumsuz yanıtın bozumunu hiç düşünmemişti. Vücudunu sıcak bastı. Cılız, kararsız bir sesle de olsa hiç bitmemesinden korktuğu sessizlik sonlandı. "Tabii, buyurun." Gürkan çekici gülümsemesini yüzüne oturtup özgüvenine kavuşmuştu. "Sandalyeye otururken hayır demenden çok korktum," dedi. Aslı gülümsedi. Gürkan onun yüzünden yayılan bir ışık halesinin lokantayı aydınlattığına yemin edebilirdi. Suskunluğa vakit yoktu. İlk tanışma için suskunluğun korkunç olacağını biliyordu. Gürkan, "Adım Gürkan, organizede çalışıyorum."
"Ben de Aslı, kriminaldeyim. Yeni bir birim kuruyoruz."
Gürkan Aslı'nın sesinin yumuşaklığını duyumsadı ama ona verdiği keyfi anlayamayacak kadar heyecanlıydı. Sonra Aslı'nın yüzündeki pürüzsüzlüğe dikkat kesildi. Sessizliği fark edip telaşlı lafa girdi. "Siparişini verdin mi?" Garson yanlarında bitmişti. Koyu kahverengi vitrinin yarısını kapladığı küçük bir salondu. Bütün eşyaların üzerinden ince işlenmiş dantellerin üçgeni sarkıyordu. Rengarenk el işlemesi kilim küçük odaya sığmamış, köşeleri içeri bükülmüştü. Eskimiş koltuk takımı evin kadınının diktiği örtülerle kaplanıp yırtıkları saklanmıştı.
Fıstık yeşili duvarda yine beyaz dantelli bir örtünün içinde Kur'an-ı Kerim, yanında Kabe'nin büyük bir fotoğrafı asılıydı. Vitrinin köşesinde seccade özenle kaplanmış, üstünde büyükçe bir tesbih duruyordu. Erdal odada Ayşe'nin çerçevelenmiş bir fotoğrafını aramış ama görmemişti. Evde hiç fotoğraf yoktu. Her evin kendi kokusu olduğunu düşünürdü. Burada da yoksul evlerine özgü rahatsız edici ekşi bir koku vardı. Bidonlara doldurulmuş turşu ya da bir baharatın keskin ıslak kokusuydu. Henüz saat öğleydi ama dışarıya yağmur karanlığı çökmüştü. Düşük voltajlı sarı ampul yanıyordu. Odanın ortasındaki sobadan kömürün harlayışı duyuldu. Odanın kapısı usulca vurulunca yaşlı adam iç geçirip yavaş ve güçlükle koltuğundan doğruldu. Kapıdan uzanan üzerinde kahveler olan tepsiyi aldı. Kapının buzlu camının ardında beyaz örtülü kadın bir hayalet gibi görünüyordu. Adam tepsiyi küçük sehpanın üzerine bıraktıktan sonra bir bacağını altına kıvırarak koltuğa yerleşti. Yaşlı adam kahvesinden öpürdeterek bir yudum aldı, ağzını buruşturup kırlaşmış sakalını elinin tersiyle silerken geğirdi. Dizini ovarak konuştu. ''Allah sizden razı olsun, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.'' Hayır dualarını sıralamayı sürdürürken Erdal küçük defterini çıkartıp lafa girdi. İsminiz Muzaffer değil mi? He, Muzaffer. Muzaffer Demirci. Kaç yaşındasın? Vallahi nüfusta yazıyor 70 ama geç yazdırmışlar. 75'e geldik. Kaç çocuğun var?
Bir tane var.
Ayşe tek çocuğun mu?
Yok, erkek bir tane, adı Muhammed. 3 tane kız var.
Adnan kahvesinden gürültülü bir yudum alıp koltukta doğruldu. Konuşmayla hiç ilgisi yokmuşçasına cep telefonunu kurcalıyordu. Erdal not defterindeki bir çocuklu yazısının üzerini karalayıp 4 çocuğu var yazdı, sorularına devam etti. Kaç yaşındalar? Yaşlı adamın içinden uzun kıllar taşan büyük kulakları belli ki duymuyordu. Etrafındaki derin yarıkların arasında büzülmüş gözleriyle boş baktı. Kırlaşmış kalın kaşlarını kaldırıp he dedi. Erdal tekrarladı. Çocuğun, kızların kaç yaşında? Muzaffer beyaz sakallarını çekiştirip kala kaldı. Adnan sıkılmış olacak lafa girdi. Hacı Ayşe kaç yaşında vardır, 18 mi?
He, o kadardır.
En küçüğü Ayşe mi?
Yok, ondan küçük bir kız var, bir tane de büyük.
Muhammed kaçındadır?
Evli o, en büyük o.
İlk çocuk benim, Bursa'da. Adnan cep telefonu Mehter Marşı melodisiyle çalınca ayaklandı. Kemerine takılı kılıftan telefonu bir hışım çıkarıp her zamanki gibi bağırarak konuştu.
Alo, he, tamam lan, vereceğiz oğlum. Onu bırak, ilk ayak ne oldu?
Hadi lan. Ulan ilk ayaktan yattık, iyi mi?
Tamam lan, tamam.
Erdal ilahi adalet diye içinden geçirdi. Onun kaba sesinin içindeki kızgınlığın keyfini çıkardı. Adnan telefonu kapatınca Erdal yine sözü aldı. Ne zaman kayboldu Ayşe?
3 gün olmuştur.
Erdal not defterinden kaldırdığı bakışlarını yaşlı adama çevirdi. Var mı gideceği bir akraba filan? Yaşlı adam yutkundu, cehaletinin karşısında devlet o kadar büyüktü ki heyecandan zaten zor konuşuyordu.
Yoktur.
Erdal dosyayı en kısa yoldan tamamlama umuduyla sordu. Şimdi bak amca, kızının telefon numarası bize lazım. Çok önemli bak. Var değil mi cep telefonu?
Yok.
Adnan kuponun yatmasına fena bozulmuş koltuğa çökmüştü. Dünya umurunda değildi. Erdal Muzaffer'e yakınlaşıp not defterini bir kenara bırakarak sorusunun önemini vurguladı. Bak, cep telefonu varsa hemen buluruz kızını ama yoksa zor. Sen kardeşlerine filan bir sor. Belki senin haberin yoktur, bir telefonu vardır. Bana en önce sen bunu öğren, bak çok önemli. Yaşlı adam eski koltuğun koluna yaslanarak tek bacağını altından çekti. Yüzünü dizinin ağrısıyla buruşturdu ve kalktı. Odanın nemden çürümüş, katlanmış kilime takılan kapısını yarım açıp çıktı. Adnan kendi kendine söylenir gibi konuştu.
Cep telefonu yoksa nah buluruz kızı. Ulan dört beygir yazdım ilk ayağa, cenabet Afgan. Ulan bir daha yakalarsam onu. Bedduası tuttu İbne'nin.
Erdal kahvesinden bir yudum alıp kendi bedduasının kabulüne şükretti. Buzlu camın ardından önce karartısı göründü. Kilimi iterek kapıyı aralayıp içeri girdi yaşlı adam. Koltuğuna oturmadan lafa girmedi. Önce içinden sinirli bir dua mırıldanıp konuştu.
Yok telefonu, olsa kardeşleriyle bir odada yatıyor. Büyük kız olsa bilmem mi dedi.
Erdal not aldı. Cep telefonu yok. Adnan sıkılmış olacak, bir an önce formaliteyi bitirmek için soruları sıralamaya başladı.
Hacı, memleket nere?
Adıyaman, Kahtalıyız.
Bursa'ya ne zaman gittin?
Yaşlı adam uzun düşünüp parmaklarıyla oynadıktan sonra yanıtladı.
Vallahi 20 seneyi geçmiştir.
İstanbul'a ne zaman geldin? Poliste verdiği ifadeden hatırlıyor olacak, bir çırpıda yanıt verdi.
2 sene.
Adnan her zamankinden hızlı konuşarak birden sordu. Niye geldin İstanbul'a hacı, ne vardı? Erdal Adnan'ın hızlı konuşmasına şaşırmıştı, tokat atar gibi sormuştu. Yaşlı adam uzun düşündü yine ama bu kez biçti, tarttı sanki söyleyeceğini.
Vallahi bizim Bursa'da küçük dükkan vardı, bakkal, sattık onu. İşler kötüydü, akrabalar var burada, yanlarına geldik. Burada dükkan açacaktık ama kısmet değilmiş.
Sessizlik uzayıp odanın içinde garipleştiğinde Erdal, Adnan'ın yaşlı adamın üzerindeki kızgın bakışlarına dikkat kesildi. Yaşlı adam da bir çocuk gibi başını öne eğmişti, elini nereye koyacağını bilemediği bir endişenin içindeydi. Adnan birden gürledi.
Hacı, devletle oyun olmaz. Bana bak, ben seni konuşturmayı bilirim. Şimdi adam gibi anlat, niye geldin?
Erdal artık sadece izliyordu, ne olduğunu anlayamamıştı. Adnan'ın ne yaptığını iyi bilen haline ve ilgisizliğinden aniden bir sorgucuya dönüşmesine şaşırmıştı. Yaşlı adamın beyaz sakalının arasındaki yaşlı dudakları kurumuş yapışmıştı. İnce salyaları uzatarak dudakları kıpırdadı.
Vallahi dükkan...
Adnan konuşmasına izin vermedi.
Bana maval okuma hacı.
İhtiyar çaresiz gözlerini kaçırıyordu. Gençliğinde tarlalarda kavrulup katılaşmış, yaşlanınca buruşmuş ellerini beyaz sakallarından biraz gezdirip konuşmaya karar verdi.
O zaman şeyh gel dediydi.
Adnan koltukta doğruldu. Kahvesinden bir yudum alıp safajında muzaffer bir komutan edasıyla devam etti.
Hangi şeyh?
Yaşlı adam itirafının pişmanlığında debeleniyordu.
Vallahi ben söylemedim. Çünkü dediler ki tarikattan olduğunu söylersen seni içeri atarlar. Cezası büyük dediler. Vallahi billahi ben suç olduğunu bilmiyordum.
Erdal yaşlı adamı konuşması için rahatlatması gerektiğini düşündü. Konuşacaktı ki Adnan aynısını yaptı. Kandırmışlar seni, ne suçu? Baksana hükümet komple tarikat olmuş. Sen adam gibi anlat, suç değil. Yaşlı adam yine de tedirgindi. İki polisin gözlerine şüpheli anlık bakışlar atıp gözlerini kaçırıyordu. Adnan telkin etmeye birkaç saniye dayanabilirdi.
Hacı uzatma, suç değil dedik mi değil işte. Polise yanlış konuşmak asıl suç. Şimdi adam gibi cevap ver, biz de kızını bulalım.
Adnan parmağındaki kalın yüzüğü çevirirken kafasıyla ihtiyar adamı işaret ederek Erdal'ın devam etmesini istedi. Erdal Adnan'ın gösterisinden etkilenmişti, devam etti.
Kim bu şeyh?
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.